Ayrım 14.
Diyelim ki okutmayacağız. Okutanı sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini kurdun diye cezaevlerine atacağız. Peki böylesine suçlardan ötürü dava açacak savcılar, hüküm verecek yargıçlar Marksizmi nereden nasıl öğreneceklerdir? Kulaktan dolma Marksizm bilgisi olmayacağına, kahrolsun komünizm edebiyatı ile de bu gibi konularda bilgi edinilmeyeceğine göre Allah aşkına söyler misiniz? İnsanlar bu konuları nereden, kimden ve nasıl öğreneceklerdir? Bir düşüncenin karşıtını bilebilmek için önce bu düşüncenin ne olduğunu öğrenmek, anlamak ve algılamak ve bilmek gerekmez mi? Bakın size bir örnek vereyim. Varsayalım ki bir öğretim üyesi ders kitabında komünizm propagandası yaptığı savıyla tutuklanıyor. Davayı açan savcı öğretim üyesinin suç işlediği kanısındadır ki dava açmıştır. Savcı hazırlık aşamasında 3 kişiden oluşan bir bilirkişi kuruluna bu ders kitabını inceletiyor. Bu 3 kişiden diyelim ki ikisi kitapta suç vardır diyorlar, birisi hayır diyor, kesinlikle suç yoktur. Dava Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geliyor. İki üye ders kitabında suç öğeleri bularak öğretim üyesini mahkum ediyor. Bir üye beraatı gerekir diye karşı oy yazısı yazıyor. Dosya Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi verilen mahkumiyet kararını oy çokluğu ile bozuyor. 3 Yargıtay üyesi suç işlendiği kanısında değillerdir. 2 üye de suç işlendiği görüşünde oldukları için bozma kararına karşı oy yazısı yazmışlardır. Daha bunun direnme kararı var, ceza genel kurulu kararı var. Bunları bir yana bırakıyor ve hukuksal süreci Yargıtay daire kararı ile kesiyoruz. Bu aşamaya kadar ki hukuksal süreç içinde bakınız kaç kişi kitapta ya da dava konusu yazıda suç öğeleri bulmuşlardır. Savcı, 2 bilirkişi, 2 ağır ceza üyesi, 2 yargıta üyesi yani 7 kişi. Buna karşı kaç kişi aynı yayında suç öğesi bulmamışlardır? 1 bilirkişi, 1 ağır ceza üyesi, 3 yargıta üyesi, 6 kişi. Bu pek hayali bir örnek değildir. Yargıtayımızdan buna benzer birçok 142'lik dosyalar gelip geçmiştir. Ceza yasamızın daha ilk maddesi yasanın apacık biçimde suç saymadığı bir eylemden ötürü kimseye ceza verilmeyeceğini yazmaktadır. Hepsi de hukuk öğrenimi yapmış savcı ve de yargıçların suç olup olmadığı konusunda şüpheye düştükleri, her biri kendi alanında uzman öğretim üyeleri olan bilirkişilerin anlam ve kapsamında anlaşamadıkları sözler nasıl olur da ceza yasamızın ilk maddesinde yazılı, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesiyle bağdaştırılıp suç sayılır. Ve ondan sonra nasıl olur da öğretim üye ve yardımcıları serbestçe bilimsel araştırma ve yayında bulunurlar denilir. Denirse Allah aşkına kim inanır bu sözlere? Marksizm bir kez suç çemberine alınınca Marksizm konusundaki derin bilgisizlik nedeniyle Marksizmle uzaktan yakından ilgili olmayan düşünce ve yaklaşımlar da suç sayılmakta ve üniversitelerin başında değişen siyasal dönemlere göre öğretim üyesi ve öğrenci ihbarları ile yürüyen cadı kazanları kaynatılmaktadır. Böylesine koşullarda araştırmanın ve yayının neresi serbesttir? Günümüzde serbest olan, yalnızca yargılanan bir siyasal partiyle yatsınmaz bağları olan ve sadece düşünceye sımsıkı bağlı öğretim üyelerinin Profesör İhsan Doğramacı tarafından bazı üniversitelerimizin başına geçirilmelerinin düşünülmesidir. Üniversitelerimizde araştırma ve yayın ancak bankerlere, holdinglere ve bankalara danışmanlık yapan holding profesörlerinin tekeli ve ayrıcalığı mı olacaktır? Öğretim üyelerinin geçmiş dönemlerde yayın ve araştırmalarından ötürü nasıl serbestçe cezaevlerine yollandıklarını biliyoruz. Bugüne kadar anlaşılmayan uygarlık denilen kavramın düşünceyi açıklama suçu diye bir suçun tanınmadığı noktadan başladığıdır. 14 Ağustos 1982 Katılım. Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi demektir. Cumhuriyet bu yönetim biçimini anayasal çerçeve çizer. Halk bir yönetime ne kadar katılıyorsa o yönetim bu ölçüde demokrasiye uygun düşer. halk yığınlarını şu ya da bu gerekçeyle demokratik katılımın dışında tutan rejimler, adları ne olursa olsun demokrasiye ters düşerler. Katılım ne yolla olur? Bütün halk kesimlerinin demokrasi sürecinde etkinliklerini duyurabilmeleri için her türlü düşünceye örgütlenme hakkı tanımak gerekir. Örgütlenme hakkı siyasal partileri, dernekleri, sendikaları, meslek kuruluşlarını ve kooperatifleri kapsar. Düşünce ve örgütlenme özgürlükleri bir takım düşünceler, bir takım ideolojiler için yasaklanırsa, halkın bir kesimi ister istemez bu katılımın dışında tutulmuş olur. Örnek aldığımızı sık sık yinelediğimiz Batı demokrasilerinde hiçbir düşünceye yasak getirilmemiştir. Yasak olan ve olması gereken silahlı örgütlenmeler ve eylemlerdir. Silahlı eylemler ve örgütlenmeler dışında yasak getirilmesi demokrasinin özü ve sözü ile bağdaşmaz. Aldı kaçtı anayasası temel hak ve özgürlükleri kullanılmayacak ölçüde sınırlamaktadır. Örgütlenme özgürlüğüne kayıtlar getiren antidemokratik hükümler anayasa taslağına egemendir. Tasarı bu görünümüyle çağdaş demokrasi anlayışına oldukça yabancıdır. Ve tasarı başta tanıdığı lockout hakkı ile işverenlere iş ve sermaye çevrelerine anayasal güvenceler ve ayrıcalıklar tanıyan bir işveren programı niteliğindedir. 20. yüzyılın son çeyreğinde sağsız ve solsuz demokrasi olmayacağı gerçeğinin ülkemizde henüz anlaşılmamış olması demokrasimiz ve geleceğimiz için içler acısı bir durumdur. Şu uzay çağında biz herhangi bir siyasal görüşün, ideolojinin zararlıdır, yıkıcıdır, zehirlidir diye nitelenemeyeceğini, düşüncelerin doğru ya da yanlış gibi ölçülerle değerlendirilmesi gerektiğini ne yazık ve ne acı ki henüz anlamış değiliz. Bu tek boyutlu ve yönlü, kısır anlayış ve yüzeysel dünya görüşüyle Atatürk'ün belirlediği çağdaş uygarlık düzeyine nasıl ulaşacağız? Çağdaşlık bu yasaklarla, bu kısıtlamalarla, bu aman özgürlük vermeyin sonra azarlar kaygıları ile nasıl oluşacaktır? Şu çağda Türkiye'yi ikinci sınıf bir demokrasi anlayışına mahkum etmenin Allah aşkına savunulur ne yanı vardır? Eğer Batı demokrasileri bizler için ölçü ise çaresi yoktur. Beğensek de beğenmesek de her türlü düşünceye söz ve örgütlenme hakkı vermek zorundayız. Sağcısına da vermek zorundayız, solcusuna da. Yoktur bunun çaresi. Ya da vardır sanılır ama bunun adı demokrasi olmaz. Bir başka rejim olur. Örneğin Filipin demokrasisi olur. Ama demokrasi olmaz. Batı demokrasisi olmaz. İşverenlerin, toprak sahiplerinin ve bütün egemen çevrelerin örgütlenip seçim yoluyla iktidara gelmeleri nasıl kendileri için demokratik bir haksa, işçilerin ve öteki emekçi sınıf ve tabakaların aynı yollarla iktidara gelmeleri ya da siyasal iktidara partiler, sendikalar ve dernekler olarak ağırlık koymaları da aynı ölçüde demokratik bir aktır. Bu eşitlik sağlanmazsa, hiç olmazsa bu eşitliğin sağlanması için demokratik çerçeveler çizilmezse, işte o zaman bir sosyal sınıfın egemenliği yani işverenlerin, toprak sahiplerinin egemenliği sağlanmış olur. Demokrasi halk yığınlarının demokratik sürece en geniş ve yaygın biçimde katıldıkları bir sistemin adıdır. Demokrasinin bu özelliğini değiştirmeye ya da demokrasinin bu niteliğini unutturmaya bir değil bin aldı kaçtı anayasasının gücü yetmez. Düşünceye açıklama özgürlüğü sınırlanamaz. Sınırlanırsa bu sınırlama siyasal iktidarların elinde temel hak ve özgürlükleri kaldırmaya yarayan bir otomatik silah gibi çalışır. Sınırlama yalnızca ve yalnızca silahlı eylemler, silahlı örgütler ve bunların yurt içi ve yurt dışı bağıntıları ile ilgili olmalıdır. Böylesine yasakları yürekten destekleriz. Ancak düşünceyi açıklama özgürlüğünün özüne dokunan her düzenleme ise demokrasiye aykırı buluruz. Demokrasi halk yığınlarının demokratik sürece ne ölçüde katıldıkları sorusuna verilecek yanıta bağlı çok boyutlu bir kavramdır. Çoğulcu demokrasi örneklerini Batı'da gördüğümüz demokrasidir. Bu tür demokrasilerde hiçbir düşünce, hiçbir ideoloji yasak değildir. Ve halk bütün kesimleriyle, bütün sınıf ve tabakalarıyla demokratik sürecin içinde partileri, sendikaları, dernekleri ve kooperatifleriyle siyasal iktidara ağırlıklarını koymaktadırlar. Özlediğimiz demokrasi işte böyle bir demokrasidir. 11 Eylül gününe dönmek istemiyoruz. Amacımız siyasal katılımın tam olarak sağlandığı gerçek demokrasi düzenidir. Örnekler de batıdadır. Demokrasinin taklitlerinden sakınıyoruz. 16 Ağustos 1982. Sazlı Sözlü Anayasa. Bu aşamada artık şu gerçek iyice anlaşılmıştır. Bizim yazılı anayasa yazma yeteneğimiz pek gelişmiş değildir. Bu yüzden İngiltere'deki gibi yazısız anayasa sistemini kabul etmemizde sayısız yarar vardır. Yazılı anayasa sistemini terk edersek böyle yok anayasa komisyonuydu, yok karşı oy yazısıydı, gerekçeydi, başlangıç hükümleriydi bu konularla hiç uğraşmamış olurduk. Elin İngiliz'i boş yerin bunca yıldır yazısız anayasa ile idare edip duruyor. Sözlü anayasa olsa anayasa sosyalizme açıktı, kapalıydı, yok efendim anayasa anarşiye yol açmıştı, lükstü, şuydu buydu, bunların hiçbiri olmazdı. Zararın neresinden dönülse kârdır. Hazır şu aldı kaçtı anayasa taslak tasarısı bunca gürültü koparmışken vazgeçelim şu yazılı anayasa sevdasından. İngilizler gibi yazısız anayasa ile yönetilelim. İngiltere demokrasinin beşiği değil mi? Biraz da biz bu beşikte sallanalım. Peki diyeceksiniz ki o zaman nasıl anlaşacağız? Kolay. Örneğin düşünce özgürlüğü denilince yurttaşlar birbirlerinin yüzlerine manalı manalı bakarlar. Basın özgürlüğü deyince boğazlarına kılçık batmış gibi üst üste öksürürler. Sendika hakkı deyince havaya bakıp ıslık çalarlar, ne var bunda bilmeyecek. Ne var şu yazılı anayasada anlamıyorum. Sözlü anayasa en iyisi. O zaman anayasayı ihlal ettin diye başbakanlar asılmaz. Önüne geleğine anayasayı tangır tungur ettin diye dava açılmaz. Aldı kaçtı ortaya çıkmaz. Bizler de ne güzel gül gibi geçinirdik. Eskiden bizde anarşinin kökünün dışarıda olduğu söylenirdi. Şimdi anarşiden anayasalar sorumlu tutuluyor. O zaman anarşinin kökü dışarıda değil içeridedir. Öyle değil mi efendim? Anarşinin nedeni anayasa ise bu anarşinin kökü bulunmuş demektir. Kök anayasadadır. Yok eğer anarşinin kökü dışarıda ise anayasa bu anarşinin nedeni değildir. Var mı başka yol? Yok. Eğer yazılı anayasa olmasaydı bu tartışmalar da çıkmazdı. Adama yaz bir anayasa tatlı olsun diyorsun, yazamıyor. Ne yapacaksın? Bizde bu iş olmuyor. Yazımız kötü, bir türlü yazmasını bilemiyoruz. İyisi mi sözlü anayasaya meyledelim. Sözlü anayasa deyip geçmeyin. Sözlü anayasa kendi içinde de bölümlere ayrılır. Örneğin açık sözlü anayasa vardır. Efendime söyleyeyim, sazlı sözlü anayasa vardır. Sazlı sözlü anayasaların en iyisi Nihavet makamında olanıdır. Bir de Uşak makamında anayasa vardır. Sazlı sözlü anayasada tıpkı yazılı anayasalar gibi fasıllara ayrılır. Sazlı sözlü anayasalar tek tek basaraktan, bade süzerekten yürürlüğe konur. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için, alem bana hayrandır esmer sevdiğim için diye de anayasa işlerliğe sokulabilir. Bu konu doktrinde tartışmalıdır. En iyi anayasa sözlü anayasadır. Ne karışanı olur ne görüşeni. Cümlemize sözlü anayasayı salık veririm. Yemeklerden önce birer cümle yeter. Fazlası şişkinlik ve pişkinlik yapar. 14 Ağustos 1982. Gölcüklü ve esir basın. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Sayın Profesör Doktor Feyyaz Gölcüklü, Haberleşme Hukuku adlı kitabın yazarıdır. Bu kitap basın ve yayın okullarında ders kitabı olarak okutulmaktadır. Sayın Gölcüklü değerli yapıtında kitle haberleşmesini kamu hizmetinden hareketle her kamu hizmeti gibi haberleşme hizmetinin de devlet tarafından görülmesi gerektiğini ileri sürüp tamamen devlet tekelinde yahut denetimde bir yayın yaratmak diye tanımladığı yaklaşımları eleştirirken ilginç örneklere yer vermektedir. Gölcüklü Almanya'da Hitler iktidarı tarafından gazete yayını endüstrisinde bağımsızlığın sağlanma ve sağlıksız rekabet şartlarını ortadan kaldırmak için yayın evlerinin kapatılması hakkında kararname çıkarıldığını ve böylece basının nasyonel, sosyalist hayat felsefesi ve devlet yönetimi emrine girdiğini kaydettikten sonra sağlıklı bir basın yaratmak amacıyla Reich Basın Odası'nın kurulduğunu ve basının bu kuruluş eliyle yönlendirildiğini belirtmektedir. Profesör Gölcüklü ders kitabında ayrıca düşünceyi açıklama suçu diye tanımlayacağımız çağ dışı suçlarla ilgili olarak şu inanç ve düşünceleri savunmaktadır. Bu tür suç koyan kanun hükümlerinin kapsamları gayri muayyen olduğu için ifade hürriyetini tamamen yok etmeyecek şekilde yorumlanmaları gerekir. Kanuna aykırı yollar kullanımını teşvik ve tahrik etmeyen teorik tartışma niteliğindeki kanaat ısrarlarını objektif ve bilimsel inceleme ve eleştirileri yasak sınırları dışında bırakmak uygun olacaktır. Aksi takdirde düşünce ve ifade hürriyetinin anlamı kalmayacağı gibi her türlü kitle haberleşmesinden beklenen yarar dahi sağlanamayacaktır. Sayın Gölcüklü bu görüşlerini şu örneklerle somutlaştırmaktadır. Mesela etnolojik bünye yahut genellikle dış politika veya milli savunma planları üzerinde yapılan eleştiriler belirli bir politik sistemi telkin etmekle beraber bunu kanun dışı yollardan gerçekleştirmeyi teşvik etmeyen yayınlar suç sayılmazlar. Grevlerde asker kullanmayı tenkit, askeri gücün azaltılması yahut milli savunma masraflarını verimsizlik ve yararsızlık nedeniyle kısılması tavsiyeleri, uluslararası sözleşmeleri, ordu teşkilatını eleştirme, askeri itaatsizliğe yahut kanunlara karşı gelmeyi teşvik suçunu vücuda getirmezler. Değerli profesöre göre herhangi bir ideolojiyi savunmak ve etnolojik bünye ile ilgili görüşler suç sayılmamalıdır. Ayrıca grevlerde asker kullanmayı eleştirmek, milli savunma masraflarının kısılmasını istemek ve ayrıca ordu teşkilatını eleştirmek de suç olmamalıdır. Sayın Gölcüklü'yü batılı öğretim üyelerine yaraşır bu özgürlükçü tutumundan ötürü kutlarız. Ama yine hazırladıkları anayasa tasarısına bu görüşlerinin yansıyıp yansımadığını bu arada sormak isteriz. Yine Sayın Gölcüklü'ye bu tasarıyı danışma meclisi kürsüsünden savunurken bir iç ezikliği geçirip geçirmediğini, okuduğu, yararlandığı ve okuttuğu kitaplardan bu konularda yazılanları anımsayıp anımsamadığını da sormak isteriz. Basın özgürlüğünü kısıtlamak için getirilmek istenen Basın Ahlak Kurulu'nun basının doğru haber vermesini temin etmek diye yola çıkıp ileride Nazi Almanya'sına özgü bir esir basın yaratmak sakıncası taşıyıp taşımadığını da özgürlükçü satırlarla dolu haberleşme hukuku kitabının yazarı Sayın Gölcüklü'den öğrenmek isterdik. Ve herhalde Sayın Profesör Gölcüklü bugün basın özgürlüğünü devlet eliyle kısıtlayacak kurul ve önlemlere tıpkı kitabın 212. sayfasında yazıldığı gibi inançla karşı çıkıp bilim onurunu tarihin tutanaklarına şöyle geçirecektir. Sağlıklı bir basın yaratmak için devletin ölçü tanımayan olumlu tutumunu tavsiye edenlere 3. Alman İmparatorluğu'nun esir basınını örnek göstermekte yetineceğiz. Biz de sizin verdiğiniz örnekle yetineceğiz Sayın Profesör biz de. 23 Ağustos 1982 Başkancı Sistem. Anayasa tartışmaları nedeniyle parlamenter sistem ile başkanlık sistemi sık sık gündeme geliyor. Bu yüzden bu iki sistemin ayırt edici özellikleri üzerinde kısaca da olsa durmakta yarar görüyoruz. Parlamenter sistem, çoğulcu demokratik yaşam içinde yasama ve yürütme organları arasında işbirliği ve eşitlik ilkesine dayanır. Yasama ve yürütme organları arasında karşılıklı olarak birbirlerini denetleyici ve etkileyici yasal olanaklar söz konusudur. Devlet başkanı bu sistemde siyasal yaşamın etkili bir öğesi değildir. Devlet başkanı siyasal tartışmaların dışındadır. Parlamenter sistem işleyişiyle partilerin ve dolayısıyla parti başkanlarının egemenliğine dayanır. Klasik parlamenterizmin ana yurdu İngiltere'dir. Parlamenter sistem yaşadığımız yüzyılda değişiklikler geçirmiş ve bugün çoğulcu demokrasiye, serbestçe oluşacak kamuoyuna ve siyasal partilerin etkinliğine ve gücüne bağlanmıştır. Bu nedenledir ki partiler üstü hükümet kavramı parlamenter sistem ile bağdaşmaz. Düşünce ve örgütlenme özgürlüklerine sınırlar getirmek, seçmen kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici anayasalarda parlamenter sistemin özüne ve felsefesine oldukça ters düşer. Başkanlık sistemin ana yurdu Birleşik Amerika'dır. Anayasa hukukunun ilk tanık olduğu başkanlık sistemi 1787 tarihli Amerikan Anayasası ile getirilmiştir. Bu sistem yasama, yürütme ve yargı organları arasında karşılıklı dengeye dayanır. Bu denge her üç kuvvetin birbirlerine karşı bağımsız olmaları ile sağlanır. Başkanlık sisteminde devlet başkanı halk tarafından iki aşamalı seçimle iş başına getirilir. Yasaların yürütülmesi, dış politikanın yönetimi, silahlı kuvvetlere kumanda yetkisi devlet başkanının başlıca görev ve yetkileri arasındadır. Başkanlık sistemi yargı yetkisi oldukça geniş bir anlayış ile yürür. Amerika'da yüksek mahkeme zaman zaman belki bu yüzden yargıçlar devleti suçlamaları ile karşılaşmıştır. Başkanlık sistemi yürütmenin sınırsız egemenliği anlamına gelmez. Yürütmenin tartışması üstünlüğü başkanlık sistemlerinde değil, başkancı sistem adı verilen Güney Amerika ülkelerinde geçerlidir. Brezilya, Arjantin ve Bolivya gibi Güney Amerika ülkeleri ile Gana ve Gabon gibi Afrika devletlerinde başkancı sistem işlemektedir. Bu özellikleriyle başkancı sistem ana yurdu Amerika'da karşılıklı dengelerle işleyen başkanlık sisteminin yozlaşmış, başkalaşmış ve yabancılaşmış biçimidir. Aldı kaçtı anayasası temelinde parti egemenliğine ve çoğulcu demokrasiye dayalı parlamenter sisteme oldukça yabancıdır. Daha doğrusu getirilen sistem parlamenter düzenin işlemesini engelleyici niteliktedir. Sistem başkanlık sistemine de benzememektedir. Devlet başkanlığı başkanlık sistemini andırır biçimde güçlendirilmiş, ancak yine de bazı kurumlar ile parlamenter sistemin yaşatıldığı ileri sürülmüştür. Getirilmek istenen düzen Güney Amerika ülkelerine özgü başkancı sistemi andırmaktadır. Bu Güney Amerika gerçeği Sayın Komisyon Başkanı'ca kabul edilmiş olacak ki kendileri yönetim kurulu ikinci başkanı oldukları Tercüman Gazetesi'nin 19 Nisan 1980 tarihli anayasa seminerinde şu kaygıyı dile getirmişlerdi. İbretle okuyalım. ABD'de federalizm, parti disiplini olmayan iki partili sistem ve halkın hürriyetlerine bağlılığı başkanın demokratik düzende kalmasını sağlamaktadır. Halbuki sistemi ABD'yi taklidden benimseyen Güney Amerika devletlerinde federasyonlarda görülen nispi bir başarı dışında genellikle Codillo denilen seçilmiş başkanın yetkilerinden yararlanarak bir süre sonra idareye el koyduğu ve silahlı kuvvetlerin birbiri ardına pronunciamento denilen hükümet darbeleri yaptıkları görülmektedir. Her iki adede diktatörlük kurulmaktadır. Bundan dolayı ki Güney Amerika devletlerinde parlamenter rejime doğru bir gelişme başlamıştır. Aldı kaçtı anayasası neredeyse ulus egemenliği bir tek kişiye devredecek ölçüde tek adam yönetimi getirmektedir. Geçmiş siyasal olaylar göz önünde tutulursa şu taslak ile getirilen sistemin adına ne denirse densin sonunda başkancı sisteme kayması çok büyük olasılıktır. Ekonomide Arjantin modeline çok benzeyen bir uygulama ile bugünkü ekonomik bunalıma gelindi. Umarız böylesine ekonomik düzenleri hukuksal kılıf hazırlayan anayasa aldı kaçtığın değişiyle ileride Güney Amerika'da pronunciamento adı verilen hükümet darbelerine yol açmaz. 20. yüzyılın şu son çeyreğinde Amerika'yı değil Güney Amerika'yı yeniden keşfetmeye kalkanlara bilmeyiz ki ne demeli. 28 Ağustos 1982 Şahsi sorumluluk. Basın locasından anayasa görüşmelerini izlerken Profesör Doktor Orhan Aldıkaçlı ile Profesör Doktor Feyyaz Gölcüklü'yü düşünüyorum. Biri komisyon başkanı, öbürü başkan vekili. Aldıkaçlı söz alıp konuştuğu zaman bazen üyeler kahkahalarla gülüyorlar.